Ayrım 7. Peygamberden sonra. Leslie Hazelton. Sayfa 62. Bölüm 5. Ölüm haberinin bildirilmesine gerek yoktu. Feryatlar hemen verdi bu haberi. Önce Ayşe'nin ve hemen arkasından diğer karılarının korkunç insanı ürperten feryatları, çalılıklara sığınmış ölmek üzere olan yaralı bir hayvanın acılı kükremesini andırıyordu. İnsan anlayışını aşan büyük bir acının, bir üzüntünün ifadesiydi o feryatlar ve bölgede ses hızıyla yayıldı. Erkek, kadın, yaşlı, genç, herkes feryat edip ağlıyor, kendisini bu büyük acıya terk ediyordu. İnsanlar iki elleriyle kendi yanaklarına vuruyor, vücutları sanki kof bir ağaç gibi ses verecek şekilde göğüslerini yumrukluyorlardı. Çoğu alınlarını tırmalayıp kanatıyor, akan kanlar gözyaşlarını kırmızıya boyuyor, yerden aldıkları toprakları başlarına serperek kendilerini umutsuzluk içinde alçaltıyorlardı. Bunlar o zamanın onuruna, acı içinde yapılan ayinlerdi. Ama zamanımızda da Aşure gününde Şiiler, Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin'in trajik ölüm yıl dönümünde yine aynı ayinleri yaparlar. Bunlar kendinden geçmenin, terk edilmenin, kendini acıya bırakmanın hareketleridir. Sadece ölmüş olan için değil, aynı zamanda onsuz, lidersiz kalmış olan kendileri için de yapılır. Göçmenlerden biri bu konuda yağmurlu bir gecede dışarıda kalmış bir koyun sürüsü gibiydik demiştir. Panik içinde oraya buraya koşan, lidersiz kalmış, sığınacak yerleri olmayan insanlar gibi hissetmişlerdir kendilerini. Hazreti Peygamber nasıl ölebilirdi? Oradakiler bir süre önce onu camide namaz kılıp dua ederken, yüzünden nurlar saçılırken görmemişler miydi? Aklın almayacağı, imkansız gibi görünen bir şeydi bu ve savaşçıların en cesur olan Ömer bile kabul edemiyordu bunu. Otoriter bir tavırla Allah'ın kitabının, Kur'an'ın kendilerine yeteceğini söylemiş olan bu adam, şimdi bu ölümü kabul etmekle zorlanıyordu. Ömer böyle bir şeyin olamayacağını söylüyordu. Ona göre böyle bir şeyi düşünmek bile dinsel inançlara tersti. Hazreti Muhammed sadece o an için gitmişti. Son büyük peygamber Hazreti İsa gibi o da yeniden dirilecek, geri dönecekti. Allah'ın elçisi yeniden dirilecek, kıyamet gününe kadar halkına önderlik edecekti. Ve kimsenin önlemesine izin vermeden çok ciddi olan bu adam büyük bir üzüntü ve panik içinde cami avlusunda durdu ve orada toplanmış olan insanları azarladı. Ömer gözyaşları sakallarını ıslatırken, "Allah'ım o ölmedi!" diye bağırdı. O da tanrısına gidip 40 gün halkına görünmeyen ve öldü dendikten sonra geriye dönen peygamber Musa gibi tanrısına gitti. "Allah'ım elçi de Musa gibi geri dönecek ve onun için öldü diyenlerin ellerini ayaklarını kesecek." Ama onun bu sözleri feryat eden kalabalığı sakinleştireceği yerde tam tersi bir etki yaptı. Ömer'in isterik bir tavırla Hazreti Peygamber'in ölümünü inkar etmesi insanların daha çok paniğe kapılmalarına neden oldu. Bunu gören ve oldukça ufak tefek bir adam olan Ebu Bekir Ömer'i geriye çekmek zorunda kaldı. Uzun boylu Ömer'e yatıştırıcı bir ses tonuyla "Sakin ol, konuşma artık" dedikten sonra kolundan tutup onu kenara götürdü ve sonra onun yerini alıp dehşete düşmüş olan kalabalığın karşısına geçti. Ebu Bekir hiç de iri yarı bir adam sayılmazdı ama sesi oldukça gürdü ve verdiği mesaj dehşet verici olmasına karşın garip bir şekilde sakinleştiriciydi. "Hazreti Muhammed'e inananlar için söylüyorum. O öldü" diye konuştu. "Allah'a inananlar içinse Allah yaşıyor, o ölümsüzdür. Elçi öldü, yaşasın İslam." İnsanlar Ebu Bekir'in sözlerini duyunca birden sustular. Ama Ömer'in dizleri büküldü ve yere kapanıp acılar içinde ağlamaya başladı. Yaşlı adamın sakin bir ifadeyle gerçeklerden söz etmesi, dehşet içindeki devi etkilemiş ve Ömer çocuk gibi ağlamaya başlamıştı. Ama Ebu Bekir Kur'an'da 3. sure olacak olan vahyin söylemine devam edince herkes Ömer'le beraber ağlamaya başladı. Ebu Bekir Hazreti Muhammed sadece bir elçiydi diye de devam etti konuşmasına. Ondan önce de elçiler geldi dünyaya. Eğer böyle ölmesi ya da öldürülmesi gerektiyse neden sırtınızı döneceksiniz ki? Ölümün bu sözlerle doğrulanmasından sonra gözyaşları ve acılı feryatlar bütün gün ve gece devam ederken ahırlarında olan yük hayvanları da huzursuz oldular. Medine çevresindeki dağlarda yaşayan kurtlar ve sırtlanlar da ulumaya başladılar ve gerçek yavaşça kabul edildi. Ama bazıları diğerlerinden daha çabuk anladılar olanları. Ali ve üç yakın akrabası Ayşe'nin odasında kaldılar ve Hazreti Muhammed'i cenaze töreni için hazırlamaya başladılar. Onu uzun süre yıkadılar, üzerine kokulu otlar sürdüler ve sonra kefene sardılar. Fakat acı ve üzüntü içinde olsalar bile bazıları hala geleceği düşünüyordu. Kayıp koyun sürüsü başlarına çoban olarak aralarından birini seçmek gibi ürkütücü bir görevle karşı karşıyaydılar. Yerli Medinelilerle eski Mekkeliler arasındaki güvensizlik bir saat içinde su yüzüne çıktı. Medine'nin iki büyük ve ana kabilelerinden birinin reisi olan İbn Oba'da anlaşmazlıkların tartışıldığı ve çözüm bulunduğu geleneksel kabileler arası forum olan Şura'nın toplanmasını istedi. Dumanlı arka odanın 7. yüzyıl versiyonu gibi bir şeydi bu ve onun gibi sadece davet edilenler katılıyordu Şura'ya. Davet hemen yapıldı ama sadece yardımcılar denen yerli Medineliler çağrıldı. Göçmenler denen eski Mekkeliler davet edilmediler bu toplantıya. Medineli yardımcılar Hazreti Muhammed'e güvenmişler çünkü onu bir akraba olarak kabul etmişlerdi. Babaannesi Medine'de doğduğu için Hazreti Muhammed'i kendilerinden biri olarak görmüşlerdi. Fakat onun arkasından gelen 72 adamı ve onların aileleri başka bir konuydu. Onlar da kabul edilmişlerdi ama yine de pek sıcak karşılanmadılar. Aslında İslam'da herkes eşitti, hepsi kardeşti, bir aileydiler. Fakat erkek kardeşler ya da özellikle onlar arasında anlaşmazlıklar çıkacaktı. Yardımcıların gözünde göçmenler Mekkeliler olarak kaldılar, tam olarak kabul edilmediler ama hoşgörüyle karşılandılar. Onlar hala rakip şehri yöneten Kureyş kabilesinin üyesiydiler. Ve şimdi birleştirici güç olan Hazreti Muhammed aniden gittiğine göre kabile ve klan sorunları yeniden başlayacaktı. Şura uzun sürdü çünkü başarılı olması için fikir birliğine varılması gerekiyordu. İdeal olan buydu ama pratikte oturum genel fikre karşı olanların ikna edilmelerine, bıkıp geriye çekilmelerine ya da çoğunluğun fikrine katılmalarına kadar devam ederdi. Her lider, her yaşlı üye ya da temsilci istediği kadar konuşabilir, fikrini söyleyebilirdi. Toplantıya katılanların çoğu okur yazar değildi ama eğitimsiz toplumlarda çoğu zaman olduğu gibi konuşma yetenekleri çok iyi, güçlüydü. Şatafatlı sözler sadece değerli sayılmaz, dikkatle ve zevkle dinlenirdi. Konuşmalarda okunan şiirlerin içerikleri de önemliydi. Uzunlukları konuşmacının değerini gösterirdi ve bunlar şimdi Medineli göçmenlerin aleyhine kullanılıyordu. Böyle önemli bir toplantının haberi uzun süre gizli tutulamazdı elbette. Haber duyuldu ve şura toplandıktan birkaç saat sonra davet edilmemiş olan Mekkeli göçmenler kendilerini toplantıya davet etmeye karar verdiler. O kaçınılmaz pazartesi günü akşam üzere Ebu Bekir üzgün Ömer'e gitti ve kendine gelmesini, Hazreti Muhammed'in halefi seçildikten sonra yas tutmak için yeterince zamanları olacağını söyledi. Medinelilerin çökmesine izin vermemeliydiler. Böyle bir şey Hazreti Muhammed'in başardıklarını ziyan etmek olurdu. İslam'ın yeni lideri Müslüman toplumunu bölecek değil, birleştirecek bir insan olmalıydı. Ebu Bekir gibi Ömer de liderin göçmenlerden biri olmasını istiyordu elbette. Onlar Hazreti Peygamber'in en eski dostları, yakınlarıydılar. Onunla en uzun süre birlikte yaşamış adamlardı. Onun üç danışmanı ve en etkilisi olanlar Hazreti Ali, Ömer, Ebu Bekir'di. Ve bir de Mekke'nin Kureyş kabilesinin en zengin klanı olan Ümeyye'lerden, yani Emevilerden, yakışıklı aristokrat Osman vardı. Ümeyye'lerin çoğu iki yıl öncesine kadar Hazreti Muhammed'e muhalefet etmelerine karşın Osman İslam'ı daha önce kabul etmişti. O Hazreti Peygamber'le beraber Medine'ye gelmiş, parasının çoğunu o amaca harcamış ve kendi yakınlarına karşı savaşmak anlamına gelmesine rağmen Hazreti Peygamber'i desteklemişti. Hazreti Muhammed de ona teşekkür etmek ve onurlandırmak için ikinci kızıyla evlendirmiş ve o ölünce üçüncü kızını vermişti Osman'a. Böylece Osman Hazreti Muhammed'e iki kez damat olma ayrıcalığına sahipti. Ömer ve Ebu Bekir başarılı olurlarsa Osman da güçlü adamlardan biri olacaktı. Osman Hazreti Muhammed'in son günlerinde onun hasta odasına pek gelmemiş, aristokrat yaşam tarzına devam etmiş, zenginliğinin ayrıcalığından yararlanarak yaz aylarından çoğunu Medine dışında havanın daha temiz ve serin olduğu dağ köşkünde geçirmişti. Ama şimdi ona ihtiyaçları vardı ve acele gelmesi için haber gönderdiler Osman'a. Göçmenler davet edilseler de edilmeseler de Şura'ya gideceklerdi ve Osman da mümkün olduğunca çabuk gelip onlara katılmalıydı. Göçmenler Ömer ve Ebu Bekir'in önderliğinde zorla da olsa toplantıya girdiler. Aslında kapıyı kırarak girdiler içeriye ve toplantıdaki adamlardan daha kalabalıktılar. Toplantı ile doğrudan ilgisi olabilecek sadece bir tek kişi yoktu orada ama çoğu için onun olmayışı Şura'nın yasallığını zedeliyordu. Yerli Medineliler sadece Hazreti Ali'yi göçmenlerin lideri olarak kabul edebileceklerdi. Bir Mekkeli olarak sadece onu kendilerinden biri olarak görebiliyorlardı. Hazreti Muhammed babaannesi tarafından onların akrabası sayıldığına göre Hazreti Ali de Hazreti Muhammed'in en yakın erkek akrabası olarak öyle sayılıyordu. Ama Ali de tam olarak Hazreti Muhammed'in en yakın erkek akrabası olduğu için gelmemişti oraya. Hazreti Ali de hiç kuşkusuz Şura'nın toplandığını duymuş olacaktı. Ona Hazreti Muhammed'e gidip Halef konusunu sormasını söyleyen amcası Abbas, hiç kuşkusuz cenazenin başında kendisinin bekleyebileceğini söylemiş ve Şura'ya gitmesini istemişti. Büyük risklerin söz konusu olduğu böyle bir zamanda Hazreti Ali de liderliğini açıklamalıydı. Büyük önem taşıyordu bu. Fakat Abbas onu ikna etmeye çalıştıysa bile anlaşıldığına göre bunun etkisi olmadı. Hazreti Ali belki de acı içinde ya da tiksinerek başını iki yana sallamış olabilir. Şura fikrine değil ama toplantının bu kadar acele yapılmasına kızmıştı belki de. Hazreti Peygamber'in cenazesi henüz gömülmemişti bile. Kendisine babalık yapmış, onu büyütmüş ve yeniden dirilecek olan adamı toprağa vermeden önce nasıl bırakırdı onu? Durum ne kadar kötü, kritik olsa bile Hazreti Ali yapamazdı bunu. Ali her şeyden önce bir inanç adamıydı. Medinelilerin onu destekleyeceğini bilerek cenazenin başında kalacaktı. Diğerlerinin yanlış inançları yüzünden son kez acı çekiyor olmayacaktı zaten. Sünniler için Şura, fikir birliğine varmanın, tartışmaların yapılıp çözüm yollarını bulmanın gerçekleştiği bir yer için mükemmel bir örnek olacaktı. Onların görüşüne göre Hazreti Peygamber doğru lideri bulma konusunda güvenmişti onlara. Zaten başından beri böyle düşünmüştü o. Daha sonra söylediklerine göre Hazreti Muhammed bir gün "Benim toplumum asla yanlış karar vermez" demişti. Yani ona göre İslam toplumu kutsaldı ve hata yapmazdı. Fakat daha sonraki yüzyıllarda bu ifade Şiilere karşı bir kendini tamamlama argümanı olarak görev yaptı. Yani Sünni çoğunluğun fikrine ters düşen bir Müslüman hatalı sayılır anlamı çıkarıldı bundan. Şiiler fikir birliği içinde olmadıkları için Sünniler tarafından tanımlanan İslam toplumunun bir parçası sayılmadılar. Şiiler için kutsal olan toplum değil, liderlikti. Onlara göre Sünniler verilen ilahi gücü kendi aralarında kararlaştırıp bir kenara koymuş ve kutsalın gaspı hemen orada ilk İslam şurasında başlamıştı. Hazreti Peygamber'in vasiyeti açıktı. Ali onun tek gerçek yasal varisi halifeydi. Halife olarak Hazreti Ali'yi değil de başkasını seçmek sadece Hazreti Peygamber'e değil İslam'a da ihanet etmek olacaktı. Şura iyi niyetlerle toplanmıştı. Bunu herkes biliyordu. Ama herkesin en çok istediği şey birlik olmasına karşın bunu sağlamak çok zor görünüyordu. Mekkeli göçmenler hızla içeriye girdikleri anda Medineli yardımcılar kendi içlerinden bir lider çıkarma şanslarının kalmadığını anlamışlardı. Bir anlaşma zemini aramak için ayrı liderler seçme teklifinde bulundular. ''Bırakın yardımcıların bir kuralı, siz göçmenlerin de ayrı bir kuralı olsun.'' dediler. Fakat Ebu Bekir ve Ömer tüm İslam toplumu için bir lider seçilmesi konusunda ısrarlıydılar ve onlara göre bu lider de göçmenlerden biri olacaktı. Onlar İslam'ı ilk kabul eden insanlardı. Onlar Mekke'yi büyük bir ticaret ve hac merkezi haline getiren ve Hazreti Muhammed'in kabilesi olan Kureyş kabilesinden geliyorlardı. Onlara göre İslam'ın temelinde birlik vardı ve sadece Kureyş'ten çıkacak bir lider Medine ve Mekke'yi bir arada İslam toplumunun merkezi olarak tutabilirdi. Bu durumda Şura gece de devam etti ve ertesi güne kaldı. Uzun şatafatlı ateşli konuşmalar birbirini izledi. Bu tür konuşmalarda olduğu gibi hepsinin konusu da insanların refahı ile ilgiliydi. Orada bulunanların hepsinin hem halkın ve hem de kendi çıkarlarını düşündüklerine kuşku yoktu tabii. Halkın çıkarlarıyla kişilerin çıkarları bazen çakışır ve özellikle de herkes kendi çıkarını düşünür. Göçmenler taleplerini yardımcılara kabul ettirmeye başladılar. Halef'in Mekkeli Kureyşilerden olacağı artık anlaşılmıştı ama kimin olacağı bilinmiyordu. Herkes eşit sayıldığına göre yerleşmiş olan nasıh prensibi yani soy asaleti etkili olabilirdi. Buna göre asalet soydaydı ve soyun önemli olduğu böyle bir toplumda aniden bir iç savaş çıkarsa savaşçılar ortaya çıkıp birbirlerine saldırmadan önce soylarını yüksek sesle söyleyebilirlerdi. Soy önemliydi. Nasıh prensibine göre Hazreti Ali halef olmalıydı. Fakat her şey eşit değildi. Hazreti Muhammed'in kişisel otoritesine karşın klanı ve Ali'ninki büyük Kureyş kabilesi içinde oldukça güçsüz kalıyordu. Onlar Haşimi klanındandı. Halbuki Kureyş'in içinde hakim olanlar Ümeyye'lerdi. Ve onlar yıllarca Hazreti Muhammed'e muhalefet etmiş, zenginlik ve güçleri sayesinde onun eşitlik vaazlarını çürütmeye çalışmışlardı. Haşimiler Hazreti Peygamber'i kendi klanlarından çıkardıkları için onurlandırılmıştı. Ama artık Hazreti Peygamber olmadığına göre liderlik onuru diğer Kureyş klanlarından birine verilmeliydi. Hazreti Muhammed her zaman gücü yaymak, bir klanın diğerlerinden üstün olmasını önlemek istemişti. Bir başka Haşimi olan Ali'yi halef olarak seçmek, İslam liderliğini bir tür aile monarşisine dönüştürme gibi olacaktı ki Hazreti Muhammed bunu hiçbir zaman istememişti. Liderlik toprak sahipliği gibi babadan oğula miras olarak geçmemeliydi. Liderlik soyla değil insan değerine göre verilmeliydi. Bu her zaman Hazreti Muhammed'in arzusu olmuştu. Bu nedenle bir halef seçmemişti. Halkın düşünüp kendisine yaraşır doğru bir lider seçeceğinden emindi o. Ne kadar kısıtlı bir şekilde olursa olsun bir tür demokrasi tartışmasıydı bu. 50 yıl sonra Şam'daki Ümeyye halifesi tahtını oğluna devredecek bir Sünni hanedanı kuracak ve bunun sonucu da Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin için felaket olacaktı. Aslında daha sonraki yüzyıllarda halifelik, şahlık, sultanlık, prenslik, krallık ya da başkanlık olarak gelecek olan tüm hanedanlıklara karşı bir tartışmaydı. Ama aynı zamanda gücü onu kullanmaya alışık olanlara, Ümeyye'lere verme konusundaydı bu tartışma. 7. ya da 21. yüzyılda doğuda ya da batıda güç kullanmak belirli aileler ve klanlarda kökleşmiştir. Bu bir tutumdur. Hüküm sürmek bazılarının hakkı gibi görünür. Demokraside kamu hizmeti geleneğinin onların tek elinde olduğu ve kraliyet mirası olmasa bile bir kuşaktan diğerine geçeceği farz edilir. Bu da bir bütün olarak Kureyşlileri ve özellikle onların içinde Ümeyye'leri ayıran, öne çıkaran bir tavırdı. O halde şurada güçlü olarak doğmuş gibi görünen olası bir aday varsa o da Ümeyye'lerden biri olan Osman olacaktı. Ama bu şehirde olamazdı bu. Mekke 2 yıl önce İslam'ı kabul edene kadar Ümeyye kumandasındaki Mekke ordusu Hazreti Muhammed ve Medine ile 2 büyük savaş ve birçok çatışma yapmıştı. O savaşların anıları hala akıllarında, yara izleri hala bedenlerindeyken Medineliler Osman gibi saygın biri olsa bile bir Ümeyye'yi lider olarak kabul edemezlerdi. Salı akşamı hava kararmaya başlarken Şura hala çıkmazdaydı. Toplantıya katılanların çoğu yorgundu. 24 saatten fazla bir süredir uzun konuşmalar, tartışmalar yapılıyordu ama hala bir sonuca varılamamıştı. Sonunda Ömer ve Ebu Bekir bir satranç maçında oyunu bitirecek olan son hamlelerini yaptılar. Bunu önceden planlamışlar mıydı acaba? Hiç kimse bilemeyecekti bunu ama her şey o kadar kolay ve kaçınılmaz oldu ki Ali'nin takipçileri bunun planlandığından her zaman kuşku duydular. Önce Ebu Bekir İslam'ın yeni lideri olarak Ömer'i teklif etti. Ama uzun boylu savaşçının panik halinde Hazreti Muhammed'in ölümünü inkar eden konuşmasından sonra kabul edilmesini beklemiyordu zaten. Sonra Ömer Osman'ı aday olarak gösterdi ama o da Ümeyye olan adamın seçilmeyeceğinden emindi. Doğal olarak ikisinin teklifi de tepkiyle karşılandı ve oradaki herkes iyice sinirlendi. Konuşmalar bağırışmalara dönüştü, sakin adamlar öfkeyle parmaklarını sallamaya başladılar. Şura'nın toplanmasını isteyen Medineli yardımcılardan İbn Oba da ayağa kalktı ve göçmenlerin liderliği almak için el birliğiyle oyun oynadıklarını söyledi, suçladı onları. Ama o bunu söyler söylemez birçok göçmen onun üzerine atılıp vurmaya başladılar ve adam sonunda korkunç bir dayak yiyerek bayıldı. Birden ortaya çıkan bu şiddet gösterisi Medinelilerin direncini kırar gibi oldu. Onlar İbn Obada'nın başı kanlar içinde götürüldüğünü ve Şura'nın bu hale geldiğini görünce dehşete düşmüşlerdi. Artık tartışacak güçleri kalmadı ve son teklif geldiği zaman hemen kabul ettiler. Şiilerin baştan beri istedikleri bir hareketle arzuları yerine getirilmiş ve Sünnilerin de en akıllıca fikir birliği dedikleri olay gerçekleşmişti. Böylece Ömer hemen ortaya çıkıp en ideal dediği anlaşmanın teklifini yaptı. Ömer tam bir asker tarzıyla ve kısa konuştu. Büyük bir çatlağın oluşmasına kadar devam eden kavgalar, çekişmeler, bağırışmalar bitsin artık. Ben diyorum ki kaldır elini Ebu Bekir. O bunu yaptı ve ben de ona sadakat, bağlılık yemini ediyorum. Göçmenler ve sonra da yardımcılar beni takip ettiler. Böylece her şey tamamlandı. Hazreti Muhammed'in halefi, yani halife, Hazreti Ali değildi. Hazreti Muhammed'in her zaman tartışmalı olan çok sevdiği karısı Ayşe'nin babası halife oldu. Hazreti Muhammed'in cenaze töreni garip bir şekilde düzensiz karmaşa içinde oldu. Aceleyle aslında gizlilik içinde ve daha sonraki hac seferleri ve kutsal yerler düşünüldüğünde oldukça sade ve heyecansız bir biçimde yapıldı. Hazreti Ali ve yakınları Ebu Bekir'in halife seçildiğini öğrendikleri zaman Hazreti Muhammed'in ölümü üzerinden 1,5 gün geçmişti ve Haziran ayı sıcağı düşünülünce hemen gömülmesi gerekiyordu. Adetlere göre cenaze 24 saat içinde gömülmeliydi ama bütün kabile ve klan reisleri şurada olduğu için beklemek zorunda kaldılar. Fakat şimdi Şura bir lider seçmişti ve Ebu Bekir seçildiğini herkese onaylatmak için hiç kuşkusuz muhteşem bir cenaze töreni yapacaktı. Ama Ali ona bu fırsatı vermeyecekti. Büyük bir tören yapılmayacak, Hazreti Muhammed'in cenazesi gece vakti sade, normal bir törenle toprağa verilecekti. Ayşe çarşamba sabahına karşı cami avlusu içinde bir yerlerden gelen kazma sesleriyle uyandı. Hazreti Muhammed'in cenazesi onun kulübesinde yattığı için Ayşe onun eşlerinden biri olan Ömer kızı Hafsa'nın birkaç kapı aşağıdaki kulübesinde kalıyordu. Ama çok üzgün ve yorgun olduğu için duyduğu sesleri araştırmak için kalkamadı yatağından. Eğer kalkıp bakabilseydi onu uyandıran seslerin kayalara vuran kazma sesleri olduğunu anlayacaktı. Ali ve yakın adamları kazmalar ve küreklerle Hazreti Muhammed için mezar kazıyorlar ve bunu da Ayşe'nin odasında yapıyorlardı. Daha sonra yaptıkları açıklamaya göre Hazreti Muhammed bir peygamberin öldüğü yerde gömülmesi gerektiğini söylemişti onlara. Madem ki Ayşe'nin odasında oradaki yatağında ölmüştü, oraya gömülmeliydi Hazreti Muhammed. Yatak şiltesinin bulunduğu platformun dibinde kazdılar mezarı ve mezar yeterince derin kazıldığı zaman kefene sarılmış yatan cenazeyi üzerinde yattığı şilteyle beraber alıp toprağa bıraktılar. Üzerine hemen toprakla örttüler ve mezarın üzerine de yatak olarak kullanılmış olan taş platformu koydular. Cenaze duasında Hazreti Muhammed'in eşleri, diğer göçmenler ya da yardımcılar bulunamadılar. Şura'da aniden alınan karar gibi cenaze töreni de ani ve sade, zorunlu bir şey olarak tamamlanmıştı. Ayşe'nin yemek yediği, yatıp uyuduğu, yaşadığı yer artık Hazreti Muhammed'in mezarı, babası İslam'ın yeni lideri, gelecek 25 yıl içinde hüküm sürecek olan 3 halifeden birincisiydi. Hazreti Ali bunlardan hiçbiri olamamıştı. Onun toz ve diken yılları dediği yıllar başlamak üzereydi. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 73.